Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope'un sinema programı film çıkışına hoş geldiniz. Bugün Diyalog filmini konuşacağız. Tansu Turhan ile birlikteyiz, yönetmen. Ve filmin yapımcı ve senaristlerinden Burcu Uyuz ile birlikteyiz. Filmi konuşacağız ve filmin yapım ve dağıtım modeline dair konuşacağız. Yeni bir projeleri var. İlk önce filmin hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Film katmanlardan oluşuyor. Yani filmin içindeki filmde... Zorunlar işte ilişkilerinde bir sorunlar yaşayan bir çifti anlatıyor o filmin içindeki filmde ve asıl filmde diyalogda ise bu filmin oyuncuları arasındaki iletişim ve işte yakınlaşmalarını anlatan bir film. Sizden dinlemek istiyorum, senaryo aşaması nasıl gelişti? Yani senaryo aşamasındaki süreç nasıldı? Sizden başlayalım isterseniz.
Merhabalar öncelikle. Dediğin gibi aslında ayrılmak üzere olan bir çifti oynamak için iki oyuncunun provalarda tanışması ve aslında birbirlerine yakınlaşmalarıyla bir ilişkinin sonu ve başını bir döngüde anlattığımız bir hikaye diyalog. Senaryo aşamasında ortada bir fikir vardı. Biz Burcu'yla beraber o fikri kaba taslak bir çıktısını aldık. Bir yazım aşamasına girdik bir sürece. Bir taslak çıkardık. Daha sonra bize Fahri Güllüoğlu katıldı. Fahri Güllüoğlu'nun da katılmasıyla beraber yoğun bir tempoda senaryonun son haline getirdik. Oradan da biraz aslında Burcu bahsetsin.
Evet, Ali aslında ilk başta diyaloğu bir kısa film olarak düşünmüştü. Sonra üzerine konuşurken o kısa film aslında şu an filmin içindeki filmin konusuna dair nüveler taşıyordu. Sonra filmi konuşurken aslında bir anlamda uzadı film. Çünkü bu sefer işte biz onları iç film ve üst film diye hitap ediyoruz. İç filme bir de üst film eklendi. İlk başta aslında şey gibi bir tasarımımız vardı. İlk kısmı biraz daha belgesel gibi geçsin. Sonrasında onu da kontrol etmek istedik. Fahri'nin dahil oluşuyla birlikte bu yapının üzerine diyalogları işte gerçekten çok büyük bir özenle, çünkü filmin adı da diyalog olduğu için çok uzun bir süre çalıştık. Ondan sonra da işte oyuncularımızla uzun bir prova süreci ve onlarla da birlikte şekillendirdikten sonra filmi çektik.
Peki, ya senaryo oluştururken nelerden ilham aldınız? İlham aldığınız bir işte edebiyattan olsun, sinemada olsun var mı? Çünkü ben filmi izledikten sonra Bir Evlilikten Manzaraları tekrardan izledim ve böyle hani ona götürdü beni. Sizin var mı böyle özellikle?
Evet, referans filmlerimizden birisiydi zaten bahsettiğim film. Yani aslında ilham aldığımız tabii birçok şey var, bilinçli bilinçsiz, ama asıl olarak senaryoyu yazarken özen gösterdiğimiz ve kendimize çapalar olarak belirlediğimiz yerler vardı. İlişkilenme biçimleri, ifade biçimleri ve aslında yönetmenin, hiç görünmeyen sadece sesiyle filmde var olan yönetmenin, bir kadın ve bir erkeğe, ilişkiye giren iki kişiye açtığı alanlarda o alanların sınırları. Çünkü aslında filmde gerçekten ilişkilenmeye dair, birbirini anlatmaya dair, birbirini dinlemeye dair. Çünkü bizim en büyük kyolarımızdan birisi de aslında iletişimsizliğin ana sebebi çağımızda kendini ifade edememek değil, dinlememek. Çünkü ifade etme araçları çok gelişti. Kendimizi her an telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan, sokakta yürürken kıyafetlerimizle, ayakkabılarımızla her şekilde ifade ediyoruz. Fakat iletişimin sağlanabilmesi için karşı tarafın dinlemesi gerekiyor. Ve aslında özen gösterdiğimiz noktalar vardı senaryoda. Bir ilişkiye, insana, kendini ifade etmesine dair. Yani ben bu noktasından bahsedebilirim senaryo aşamasında dikkat ettiğimiz şeyler olarak.
Ben de şeyi ekleyebilirim belki. Aslında yönetmeni görmüyoruz. Yalnızca sesiyle var. Fakat işte ilişkilerin, ikili ilişkiler, üçüncü biri girdiğinde dinamiğin bambaşka oluşu. Yani evde iki kişi konuşurken başka bir kafede bile, yani yalnızca varlığını bilmek bile aslında tüm iletişim biçimini değiştirebiliyor. yönetmen sesiyle var ve aslında ilk yönetmenin sesinin kaybolduğu, iki oyuncunun yalnız kaldıkları yer aslında plan sekansınız. İlk defa yönetmen yok, ikisi tek başınalar ve aslında o uzun planı o sebeple izliyoruz. Bunun nasıl değişti? Yani üçlü dinamik ikiye düştüğünde onların iletişimi ve kurdukları diyalog nasıl değişiyor?
Ve senin bahsettiğin filmin içindeki katmanlarda aslında şunu da düşündük. Böyle madde madde anlatayım. Bir filmin gerçek ve kurmaca mantığı arasındaki gidiş gelişi, biraz önce de seninle bahsettiğimiz gibi, yani filmi izlerken insanlar film olduğunu unuttuğu ve duygulandığı, ağladığı bir yere geçebiliyor. Ve aslında gerçeklik kurmaca ilişkisi filmin içerisinde de bizim aslında mottolarımızdan birisi, hayat mı filmlere örnek olur, kaynak olur, etkiler, yoksa filmler mi hayatı etkiler? Baktığınız zaman aslında bir ilişkinin başlangıcında da gerçeklik ve kurmacayı sorgulayabileceğiniz alanlar var. Birisiyle yeni tanıştığınızda eğer ondan etkilendiyseniz ya da onunla bir iletişimi devam ettirmek istiyorsanız, belki kendi gerçekliğinizden sıyrıldığınız ve bir şeyler daha iyi gitsin diye kurmaca halinde kendi personanızı kurduğunuz bir yer oluyor. Ama iki tarafında birbirine onay verdiği ve iletişimi devam ettireceği yerde belki o zaman gerçeklik başlıyor. Yani kurmaca, yani gerçek personanızla görüp temas kurup kurmacaya geçtiğiniz, kurmacada onay aldığınız yerde gerçekliğe geçtiğiniz gibi bir süreç de var ilişkilerde. Biz aslında filmin biçimsel, içeriksel yapısını düşünürken ilişkilerin her katmanda nasıl gerçekleştiğini göz önünde bulundurarak bunu filme içerik ve biçim olarak eklemeye çalıştık.
Kaldı ki şu hep konuşulur ya aslında, özellikle de hani Amerikan Hollywood sinemasının ülkemize girişiyle birlikte aslında insanların ilişki yaşama biçimleri değişti. Yani gerçek hayatı kayıt altına alan sinema bir noktada insanlara nasıl kızmasını, neye öfkelenmesini öğreten, insanların sinemadaki işte o ünlülük üzerine kurulu bir sinema olduğu için hani o gördüğü, hayran olduğu posterini astığı insanlar işte o kurmacada neye kızıyorsa, nasıl sinirleniyorsa bir anda onu imite, taklit eder hale geldi. Hani o yüzden bu hep böyle bir döngü var aslında. Hani bir şeyleri gerçekten sinemadan öğrenerek, taklit ederek yapıyoruz. Ama sonra sinemada bizim ondan taklit ettiğimiz şeyi yeniden kayıt altına alıyor gibi bu döngüsellik hem ilişki için hem de sinema ve gerçek hayat şey arasındaki döngü için de kurulabilir.
Ve filmin adının senaryoyla ilgili son bir şey söyleyeyim. Diyalog olmasından kaynaklı gerçekten noktayı virgülü nereye koyacağımız, hangi kelimenin hangi anlamını seçeceğimiz ve öyle kullanacağımızı çok özen gösterdik. Çünkü filmin içinde de yönetmenin şöyle bir önerisi var. Oyuncular da söylediği. Bütün insanlık işimizi gücümüzü bırakıp bir masaya oturup her şeyi yeniden tanımlamalıyız. Çünkü tanımlar yaşamadıkça diyaloglar sağlıksız gelişiyor. Yani şu an gerçekten dil çok aşınmış ve sınırları olan bir iletişim aracı ve burada da buna özen göstermediğimiz, ifade ettiğimiz şeyin ne anlama gelmediğini bilmeden iletişim kurmaya çalışmamız tamamıyla yanlış anlaşılmalara, iletişimsizliğe ve üretken olmayan sonuçlara yol açıyor. Ve aslında filmde buna da çok özen gösterdik. Hem adının diyalog olması, hem Fahri ve Burcu edebiyat kökenli insanlar. Ben keza gerçekten edebiyatla ilgilendiğim bir yer var ve hani kavramları, ifade edişi, kelimeleri doğru kullanırsak aslında çok fazla şey söylemenize gerek yok. Doğru ifade ettiğinizde kendinizi karşı tarafta dinliyorsa bir şekilde o diyalog zaten organik olarak gelişiyor. Ama ilk önce doğru ifade etmeniz ve doğru anlaşılmanız lazım. Çünkü sizin anlattığınız şey ne kadar anlaşılıyorsa o kadar vardır. Siz isterseniz dünyaları anlatın ama onu nasıl anlatıyorsunuz ve ne anlaşılıyor karşı tarafta? Buna da çok dikkat ettik senaryoyu oluştururken.
Filmde de dengeden bahsediliyor ya, filmin başından beri aslında bir denge de var. Hani hem işte kadın erkek arasında bir denge de var. Aslında diyaloglarda da var bence. Çünkü şöyle bir şey var. O 32 dakikalık plan sekans dedik ya. Orada sessizlik var yani.
Evet.
Çok uzun bir süre. Ve filmin çoğunda da aslında çok diyalog dönüyor. Evet. O orayı dengeliyor gibi geldi sanki bana. Şey soracağım. Filmdeki, yani filmin içindeki filmdeki yönetmenle senin uyuştuğun, denkleştiğin yerler var mı? Yani hani o, çünkü oyuncu yönetimi çok sıra dışı yani yönetmenin cidden. Hani senin yazarken nasıl düşündünüz bunu?
Ya yani aslında birebir tam anlamıyla bir benzerlik var diyemem. Tamamen kopuk da diyemem. Çünkü aslında yönetmeni düşündüğümüz yer bir oyun kurucu olaraktı. Yani onu beni yansıtması ya da hani orada bir person olarak bulunması değil, gerçekten o oyunu kuran, o iki kişinin temas etmesine, aynı yere gelmesine vesile olan, yani ortaklık dersen ben film üretimlerinde kendimi vesile olarak, aracı olarak görürüm. Yani yaptığım şeyi hikaye anlatıcısı olarak o derdi birisine anlatmak. Çünkü duygunun ve fikrin mülkiyeti olmaz ve bu noktada gerçekten o derdi paylaşacağım kişiye kendimi bir elçi olarak gördüğüm yerde belki buradan bir ortaklıktan bahsedebilirim filmdeki yönetmenle. Biraz da isterse Burcu bu konuda bir şeyler söylesin. Çünkü hani şey yoktu. Bu yönetmen beni ifade etmeli, orada ben olmalıyım gibi hiç öyle bir düşüncemiz yoktu. Gerçekten o dengeyi sağlaması ve olanı oluşturması adına yönetmeni düşündük. Belki işte bir sahne o yönetmenin kendi fikirlerini ardı ardına söylediği o İki insanın ilişkisine dair olan kısımda biraz yönetmen o oyun kuruculuğundan çıkıyor olabilir. Ama orayı da hep birlikte zaten yazdık.
Evet.
Şeyi ekleyebilirim belki. Biz yönetmeni düşünürken en başından beri emin olduğumuz şey hiç görünmeyecek oluşuydu. Evet. Çünkü film aslında ikili ilişkiler arasındaki iletişimi onların arasında kurduğu diyaloğa odaklanıyor. Hep ikisinde kalacaktık. Fakat asla bir dış ses, bir anlatıcı olarak tasarlamadık. Hatta Funda ile konuşurken hani Funda neden sen oynamıyorsun, neden dublaja girmiyoruz ardından gibi tüm bu sorulardan üzerine hayır orada olman lazım, seni görmeleri lazım. Hani bu organik Tabii. olarak oluşmalı. Hani hem yazarken onu gerçek bir kişi, bir anlatıcı ya da dış ses değil olarak tasarladık. Hem de Ali prova süreçlerinde keza sette de öyle. Mesela şey gibi çok aslında komik. Funda'nın hiç alışkın olmadığı anlar oldu. Açılış sahnesinde işte şarjör kuruldu. Kamera ekibiyle birlikte onların yanında Funda oturuyor. Çünkü önde otursa evet. görülecek, arkada Hı-hı. otursa görülecek. Ama onlarla konuşması, onlara oyun vermesi o kadar önemliydi ki hani tüm set o şekilde ilerledi. Yani hem orada bir denge var hem de aslında Funda'nın varlığının, yani aslında yönetmen karakterinin filmdeki varlığının yavaş yavaş yavaş yok olup işte plan sekansta artık hiç duymadığımız bir hale gelişinde bile ilişki arasında bir kıvılcım başlaması ve üçüncü kişinin çıkması gibi bir denge de var aslında evet, onun arasında. Evet. İlk kısım tanışma hali hep zaten çok konuşmalı olmaz mı? Birbirini tanıyan, tanımaya çalışan, evet. tanımayı isteyen, merak eden insanlar kendilerini anlatmaya hevesli olurlar ama ilişkinin son kısımlarındaysa tam bir bıkkınlık. Sıkkınlık.
Şöyle bak sessizlikten bahsettin. Senaryo aşamasında da şeyi çok düşündük. Çocuk yaşlar, yani artık mesela bizim yaşlarımızda daha doğrusu o yani 20'li yaşlardan sonra insanlar sessizlikten çekinmeye başlıyor. Sessiz kalındığında kendini rahatsız hissettiği, karşı tarafla ilgili durumla ilgili acaba yanlış bir şey mi gidiyor diye düşündüğü bir yer oluyor. Fakat şeyi çok unutuyoruz. 4-5 yaşındayken, çocukken iki çocuğun birbirine bakarak sessiz kalışı bir yaramazlığı, bir oyunun başlangıcını ifade eder ve aslında o yaşlarda sessizlikten korkmayız. Sessizlik bize bir sessiz anlaşmayı evet, sağlar. Evet. Ve aslında filmdeki sessizlik anında öyle bir yere hem filmin içindeki karakterler için o alanı yaratmak. Çünkü sessizlikte yani iletişim araçlarını kullanmadan anlaşan iki insan çok daha özünde bir anlaşma sağlıyor. Yani varlıklarıyla, sessizlikle o durumu paylaşarak bir fikir, bir duygu, düşünceyi ifade etmeden. Ve hem de seyirciye gerçekten aslında sessizliğin tedirgin edici bir şey olmadığı, yani tam aksine yani sessizlik nefes almak gibi onunla çok eş bir şey. Yani hep kendimizi ifade ederek var olmaya çalışıyoruz ama sessiz durarak da çok güzel şeyler paylaşabiliriz. Evet.
Ama hep o süreye uzadıkça böyle bir rahatsız olma, işte kenara bakma, evet. sana bakma, evet. Ne oluyor acaba
Tuhaf
diye.
Tuhaf bir şeyler mi
oluyor,
var?
Oluyor, evet.
Ne desem hatta.
Halbuki ne gerek var yani.
Falan böyle evet.
hani. Sürekli nasıl bozsam.
Evet.
Peki yapım sürecinden bahsedelim. Çünkü bence örnek alınacak bir yapım süreci yaşamışsınız. Senden başlayalım Burcu.
Yapım modelimize dair aslında ilk şunu düşündük Ali'yle. Sinema sanırım sanat disiplinleri arasında en pahalı olanı. Gerçekten hiç azımsanmayacak bütçeler bulmanız gerekiyor. Çok düşük bütçeli dediğimiz bir filmin bütçesi milyonlar. Yüksek bütçeleri zaten biliyoruz. Bu aslında biraz ikircikli bir durum yaratıyor. Çünkü sinema üretimini ya bunu yapabilir insanların sadece eline bırakıyor. Ya da işte ne yapmanız gerekiyor? Mesela işte standart bir yol var. İşte sanat sineması için konuşuyorum. Ana akım başka türlü zaten çalışıyor. işte yurt dışından gidip fon almanız gerekiyor. İlk bunu anlatayım aslında. Çünkü yurt içinde yalnızca Kültür Bakanlığı var ve Kültür Bakanlığı'nın fon dağıtımını nasıl yaptığını zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla onu geçiyorum. İşte nedir? Örimay, Sinelik, Überbolus bu tarz fonlara başvurmanız ve buralardan aslında fon bulmanız gerekiyor. Fakat böyle öyle bir durum var ki o kurumlarda aslında belirli konu beklentileriyle fonlarını dağıtıyorlar. Yani siz Türkiye'den bir sinemacı olarak başvurduğunuzda bir takım konulara hani sen bunu niye çekiyorsun ki bunu bir İskandinav çeksin gibi bir tavırları oluyor. Ve aslında bu şöyle bir durum yaratıyor. Bizim ülkemizden çıkan sanat filmlerinin birçoğu aslında benzer konuları işliyor. Benzer karakterler var. Bunun sebebi aslında bundan kaynaklanıyor. Biz bunu yapmak istemedik. Çünkü aslında bir hayal kurduk Ali ile. Ve bunu bir yer yapmamız için para bulmamız lazım. Fakat para bulmak için hayalimizi orasını bükelim, burasını modifiye edelim yapmadan bu işi nasıl yaparız? Oturduk aslında şöyle bir model düşündük. Bütçemiz o zamanın parasıyla diyeyim artık bugün 700 binde ve 170 bine düşürdük. Nasıl düşürdük aslında?
170 bine gerçekleştirdik.
Gerçekleştirdik. Evet yani nakit parayı 170 bin olarak düşünelim. Bütçemiz hala 700 bin lira. Sinema dışında aslında neredeyse tüm alanlarda olan telif sözleşmeleri yaptık. Tüm filmimizde çalışan ekibimizle büyük bir çoğunluğuyla. Bu ne demek aslında? Siz bir kitap yazdığınızda yayıncıyla bir telif sözleşmesi imzalıyorsunuz. Ve kitap her basıldığında, her dağıtımın çıktığında sizin telif sözleşmenizdeki oran üzerinden siz o kâra, işte o kârdan oranınız mukabilinde bir ödeme alıyorsunuz. Şimdi aslında bu bağımsız denilen ama pek de bağımsız olmayan filmlerde insanlar ekip oluştururken ya işte bila bedel gel biliyorsun işte bütçemiz çok düşük ya da işte ne oluyor işte kaşenin yarısına gel biliyorsun öyle böyle. Fakat sonra filmler yurt dışına gidip festivallerden ödül aldığında bu ödül dağıtımı aslında fedakarlık yapmış olan film ekibine dağıtılmıyor. Yani aslında bir riski beraber omuzlarken kazancı birlikte paylaşmıyoruz. Yalnızca yapım şirketine geliyor bu ödemeler. Bu telif sözleşmeleri sayesinde aslında biz tamam diyen, bize inanan ekip arkadaşlarımızla her ne kazanırsak, film televizyonu da satıldığında, bir VOD, Netflix, Blue TV gibi bir platforma da satıldığında, gişeye de girdiğinde ya da işte herhangi bir festivalden bir ödül aldığında yaptığımız telif sözleşmeleri oranında dağıtıma çıkıyoruz aslında. Böyle bir düzen. Bunun iki sebebi var. Bir, aslında nakit para, yani kaşeler çok ciddi bir kısmını tutuyor. Zaten o yüzden bila bedel gelmesi isteniyor emekçilerden. Biz de dedik ki şöyle bir şey yapalım. Bu riski aldığımız gibi geliri de paylaşalım. Ama bu sebeple doğrudan kaşeleri çıkarttığımızda yalnızca telif sözleşmesi yapamayacağımız ödemelerimizi yapalım. Nedir? Yemektir mesela. İşte servistir, sigortalardır, odur budur. Bunlar da gidip siz mesela metrodan yemek için bir şey alırken yani hadi gelin telif sözleşmesi yapalım diyemezsiniz. Aslında 170 bine sadece bu sabit giderleri vererek düşürdük. Ama şu anda da işte ne oldu? İnsanları aslında bila bedel değil veya gel sana da CV olur bak filmimiz yurt dışına gidince değil. Kazandığımız her kuruşu hep birlikte bölüşeceğiz. Oranımız doğrultusunda.
Ve yani bu üretime aslında yönelmemizdeki sebep asıl işin tabiatını düşünmekten. Çünkü sadece sinema değil yani. Üçün dünya ülkelerinin çoğu alandaki sektörlerinde, eylemlerinde her şey kalıplara sıkışmış ve alışılagelmiş şeyi devam ettirmek üzerine hayatını sürdürüyor. Biz yani şunu düşündük. Bir film çekmek için neye ihtiyaç var? İlk önce bir derde ihtiyaç var. O derdin senaryo formuna gelmesine ihtiyaç var. Daha sonra o senaryoya veya o senaryoyu üreten insanlara inanan teknik ekipteki insanlara ihtiyaç var. Böyle olunca siz insana dair bir şey üretiyorsunuz. İnsanla beraber bir şey üretiyorsunuz. Buna para engel olmamalı. Ve aslında bu kafa yapısıyla, bu anlayışla yola çıkarak böyle bir yapım modeli oluşturduk. Çünkü yani baktığınız zaman üretimi yapamazsanız ya da üretimin maliyetini aşağıya düşecek, çekecek şeyler düşünmezseniz yani ülkenin ekonomik durumu ortada. Ve aslında arz talep ilişkisi de ortada sanat sinemasına dair. Siz bu maliyetleri düşürecek ya da yapım modellerine dair yaratıcı fikirler üretmezseniz gitgide nesli tükenen bir varlık gibi gide tükeneceksiniz. Çünkü bu sanat sineması sinema disiplini içerisinde ve ana akım diye de bir sinema var. Ve baktığınız zaman buradaki arz talep ilişkisi şu an dünyadaki her noktadaki en önemli şey arz talep ilişkisi. Eğer talep olmazsa arz azalmaya başlar. Arz azalır, azalır, azalır ve biter. Hı hı. Ve bu noktada gerçekten bu yapı modelini oluştururken insanlara Burcu'nun da anlattığı gibi riski de paylaşalım, gelir de paylaşalım. Ve yani birçok insan var. İkinci noktası da şu, birçok insan güzel bir üretimin içinde olmak istiyor. Anlamlı bir üretimin içinde. Yani kendisine ya da kendisinden sonraki çocuklarına anlatabileceği, gösterebileceği, izletebileceği bir filmde bir yaptığı işi yapmak istiyor. Yani bu da çok atlanan bir faktör. Yani insanı sadece yaptığı meslek dahilinde ya da siyasetin yaptığı gibi sayılar olarak görmektense hani insan diye bir faktör var ortada ve bu insanın manevi tatminlik sağladığı bir nokta da var. Anlamlı bulduğu bir işte çalışmak, ekip olarak yani herkesle, çünkü baktığınız zaman biz film bütçesini yaptığımızda insanlara sorup hani para ihtiyacın var mı? Varsa, eğer kiranı ödeme ihtiyacın varsa biz senin kiranı ödemeni istiyoruz filmde iyi çalışabilmen için. Çünkü insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamaması çok zor bir durum. Çalışırken özellikle performansları çok etkiler. Ama ihtiyacın yoksa telif. Evet, bunu yaptıktan sonra yani şöyle bir noktaya çıktı bu. Biz bütçeyi ekipteki herkesle paylaştık. Ve birçok yıllardır bu sektörde olan insanlar ilk defa bütçe görmüşler. Yani bizim bütçeyi saklamak gibi bir derdimiz yok. Sonuçta biz bir film yapıyoruz ve bir film yapmak için topladığımız parayı bir şekilde kanalize ediyoruz. Ve bunun herkes bilincinde olabilir. Yani gerçekten kalıplardan sıyrılmak lazım. Yani biz bunun yapımında da, senaryo olarak da, bunun dağıtımında da hep bu mantıkla yaklaşıyoruz. Yani bu iyidir diye değil. Başka şeyler üretmeniz, başka şeyler düşünmeniz lazım. Çünkü süre gelen sistem eğer süre geldiği gibi devam ederse tükenecek. Hı hı. Bu çok aşikar.
Ben de bir şey eklemek isterim. Aslında bir yandan da bizi bu sistemle ilgili kurduğumuz heyecanlandıran şey şuydu. Gerçekten hani işte ana akım dışındaki sinemacılar olarak bir ekosistemin içindeyiz. Ve burada bile ikiye ayrılıyoruz aslında. Sanat sineması ve bağımsız sinema. Mesela aslında bağımsız dediğimiz birçok film bağımsız değil ve bağımsızlık tanımları çok muhtelif. Yani işte yok seyirciden bağımsız, yok özel izleyici kitlesi. Aslında bağımsızlık tabiatı dahilinde aslında çok ilk etapta bir soruya gider. Yani dağıtım, sen nasıl bir dağıtım ve ticari faaliyet içerisindesin? Aslında burada şöyle bir durum var. Hadi bu ayrışmaları bir kenara bırakalım. Yani aslında bağımsız olduğunu iddia eden birçok film bağımsız değil.
Evet.
Film bitiyor. 3 dakika logo akıyor aslında sonlarında. Bu ne demek aslında? Oraya logosunu koyduğun herkesten mesulsün sen.
Yani her biri işine birazcık karışmış bir, ki oraya logosunu koymuş.
Bir kontrol nebzesi oluyor aslında ama hiçbir logo olmayan bir filmde aslında özgürlük olarak da bakabiliriz. Yani üreticinin özgürlüğü. Ve böyle düşündüğümüzde bu sistem bu özgürlüğü üreticiye verebilir. Çünkü işte parayı bulmadan film çekemezsin. Ama parayı bu şekilde bulma yoluna gidersen eğer o zaman sana müdahale edebilecek alanların sayısını daraltmış olabilirsin. Bu neyi sağlar aslında? Üreticiye özgürlük verdik, tamam. Peki sinema tek başına da yapılmıyor ve biz bir ekosistem içindeyiz dediğim gibi. Mesela ne oluyor? Siz filminizde çalışacak insanlarla anlaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bir hafta önce bir telefon geliyor. Diyor ki ben bir reklam aldım veya bir ana akım filmine gideceğim. Çünkü sizin önerdiğiniz paranın 3 katını veriyorlar. Ya hiçbir şey diyemiyorsunuz. O kadar haklılar ki herkesin geçim mücadelesi var. Fakat bu sistemde, telif sisteminde şöyle düşünün. Mesela bir görüntü yönetmeni yılda 3-4 film çekebilir. Bir yönetmen yılda 3-4 film çekemez mesela. Sanat yönetmeni, çalışan herkes için fokusu. Herkes yılda kaç tane filme gidiyor? Bunlardan 2 tanesinden telif sözleşmesiyle düzenli gelir elde etse. Yani aslında bir takım filmler gerçekten sürekli para kazanıyorlar baktığımızda. İşte bildiğimiz filmler işte televizyonda görüyoruz. Daha sonra VOD platformlarına satılıyor. Yeni bir filmi çıkıyor retrospektif anlamında yeniden tüm filmleriyle sinemada özel gösterimler oluyor. Siz şimdi düzenli olarak bundan para kazandığınızı, hatta böyle 3-4 filminizin olduğunu düşünün. Bir çalışan olarak bir istediğiniz filmi artık seçebilme özgürlüğüne sahip olursunuz. Yani ben bunu sevdim, buna gideyim gibi. 2, hayat geçiminden bir tık rahatlamış olursunuz aslında. Çünkü zaten size kira gibi tutturduğunuz 2 ya da 3 filmden
gibi de aslında.
Kesinlikle
tabii,
öyle.
Tabii ki.
Ve o zaman aslında
ve emeğinizi harcıyorsunuz.
Aynen öyle. Ve siz o zaman işte ister bağımsız olun, ister bağımsız olmayan sanat sineması olun, artık reklama veya ana akıma tercih edildiğiniz bir yere bile gelebilirsiniz bu sayede. Çünkü onlar telif vermiyorlar.
Evet. Buradan da dağıtıma geçelim isterseniz. Orada da tamam. Çünkü yeni bir projeniz var.
Evet. Yani ya aslında bunların hiçbir yeni değil. Yani bunların hiçbirini biz bulmadık. Yani bunların hepsi, yani baktığınız zaman bizim yapım modelimiz ya da yapıma dair motivasyonumuzu 95 Dogma diye bir İskandinav akım var. İran sinemasının 90'lı yıllarda yaptığı bir sürü şey var. Yani aslında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Sadece kalıpları birazcık dışına çıkmaya, birazcık cesaret etmeye ihtiyaç var. O yüzden aslında hani biz de neden bunları uyguluyoruz? İşte Burcu'nun da detaylı anlattığı gibi ihtiyaç var. Yoksa üretemeyeceksiniz istediğiniz gibi. Ve bu noktada da dağıtımı, yani şöyle bir analiz sonrasında anlatacağımız yere getirdik. İnsanlar sinemaya gidiyorlar. İlk önce bunu düzeltmek istiyorum. Yani insanlar sinemaya gitmiyor diye bir önerme yanlış bir önerme. İnsanlar onları düşünen entertainment dediğimiz sinemaya, onları güldürmek üzerine, ağlatmak üzere, duygu özdeşliği kurmak üzere yapılan filmlere gidiyorlar. Bunların gişeleri gayet iyi. Yani pandemi sırasındayken de iyi, pandemi öncesinde de iyi. Yani sanat sineması yapan insanların, yapımcıların, üreticilerin, dağıtımcıların insanlar sinemaya gitmiyor önermesi yanlış ve eksik bir önerme. Siz hiçbir şekilde tüketiciyi, müşteriyi suçlayamazsınız malı almadık diye. Kendinize dönüp bakmanız lazım. Bu noktada dağıtımın da ana akım ve alıştığı dağıtım modeli nedir? Bir filmi vizyona sokalım, her şehirde aynı anda girsin. Zaten sanat sinemasının girdiği salon sayıları ve şehir sayıları çok sınırlı. Buraya girdi, bir haftada izlendi mi? Belli bir barajı onların kriterinizi karşılayan ikinci haftaya aksetsin. İkinci hafta izlenmedi kalksın. Birinci hafta izlenmedi birinci hafta kalksın. Şimdi zaten sayılar o kadar kötü durumda ki, yani ben size burada ortalamalarını onların bunların söylemeyeceğim ama çok kötü durumda. Gerçekten nesli tükenme durumunda ve biz de Burcu'nun anlattığı sebeplerden dolayı şöyle bir şey düşündük. Bizim filmimizde gerçekten seyirciyi çok fazla düşündüğümüz bir yer var. Ve seyirciyle bir barış anlaşması imzalamaya, seyircinin olduğu yere gitmeye ihtiyacımız olan bir nokta var. Ve buradan yola çıkarak dedik ki biz filmimizi her şehirde aynı anda girmeyelim. Bir turneye çıkalım. Aynı tiyatro kumpanyalarının, müzisyenlerin yaptığı gibi. Her hafta bir şehire gidelim. O şehirde filmimizin vizyonunu ekip katılımlı bir şekilde açalım. Filmden sonra seyirciyle söyleşi, soru cevap yapalım. Seyirciyle tanışalım. Ve seyirciye aslında burada anlattığımız gibi yapım modelini, dağıtım modelini, neden bu yola başvurduğumuzu, neden burada olduğumuzu ve bizim üzerimize düşen sorumluluğu yaptıktan sonra seyircinin de üzerine düşen sorumluluğu yapmak üzere onları bunu hatırlatmak gibi bir plan doğrultusunda aslında bu turneyi kurduk. Şimdi kesinleşen 4 şehir var Aralık programımız. İlk gişeye gittiğimiz ve ekip katılımla gişeyi açtığımız şehir 3 Aralık Cuma günü Ankara. Hı hı. 10 Aralık Antalya, 17 Aralık Eskişehir, 24 Aralık Mersin. Ve gerçekten bunu 4 hafta 4 hafta şeklinde, gerçekten attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değecek mi ya da bunun bir karşılığını alacak mıyız, seyirci buna nasıl tepki verecek? Bizim hayalimizde bunu 23-24 hafta boyunca uzatıp en son İstanbul'da gişeye girmek ve gerçekten olabildiğince, çünkü Anadolu'da bir de şöyle bir durum var. Büyük şehirlerde insanların sosyal aktivite seçenekleri çok fazla. Yani ve sinema biletleri çok pahalı. Ama Anadolu'daki şehirlerde sosyal aktivite seçenekleri hem daha sınırlı hem de sinema biletleri çok ucuz. Ve bu noktada insanlara oralara gidip filmi götürüp, ekibi götürüp, anlatıp böyle bir turneyle gerçekten burada anlattığımız durumu birebir yüz yüze anlatmak.
Hı hı.
Evet, aslında işte az önce şeyden bahsettik ya, filmler nasıl üretiliyor ve işte şimdi Ali de aslında izlenme durumundan bahsetti. Filmler izleyici için üretilmiyor sanat sinemasında artık. Gerçekten üreticilerin büyük bir kısmı filmleri bir sonraki filmini yapabilmek adına çekiyor. Yani bunu yapayım, şuraya sokayım, apaletimi alayım ki ikinci filmim, evet, için daha rahatlıkla finansman bulabileyim diye. İş böyle olunca ne oluyor? Vizyona giriyor. İki hafta pek de iyi gitmezse işler zaten kalkıyor.
Orada kalıyor yani. Üzerine konuşulmuyor bile belki çok
hiç
fazla.
Hiçbir şekilde ya da sadece sektörde konuşuluyor. Yani aslında sen, ben, bizim olan işte hani sinema yazarları sektörde
jüller,
aktif
fonlar
çalışan. Evet. Aynen böyle, bu şekilde. Yani normalde işte şeyden bahsettik ya seninle konuşurken, sinema en büyük propaganda aracı olarak, kitlelere en çok hitap eden sanat dalı olarak yola çıktığı bir yerde, tam tersi hani yani 300'ler 500'ler izlenir vaziyette şu anda baktığımızda, ki bunun da büyük bir kısmını sektör içi insanların oluşturduğunu da düşünelim. Biz şunu düşündük. Yani işte bağımsızlık iki şeyle oluyor aslında. Tavır ve dağıtım modeliniz. Bu ikinci kısmı. Gidip küstürdüğümüz yıllar boyunca kendimiz için yaptığımız filmlerle izleyiciler gide gide gide artık mesela ödüllü filmse asla gitmem. Böyle bir tavır evet. oturdu aslında insanlarda. Çünkü evet hiç kimse sinema gişesini de önemsemiyor. Çünkü zaten hani oradan alacağı, kazanacağı gelirin çok büyük bir kısmını festival ödülleriyle hedef aslında ilk gelir döngüsü festival ödülleri, gişe değil.
Kaldı ki hemen küçük bir şey diyeyim. Tabii. Fondan aldığı parayla filmi yapıyor. Zaten aslında hı-hı. film tapir olmuş bir durumda. Bir evet. iki festivale gidip en iyi ilk film ödülü ya da onu bunu aldığında 200-300 bin liralık gibi hem bir nakit para alıyor ülkemizdeki paralardan, ödüllerden bahsediyorum. Hem de Apolitin'i aldığı için bir sonraki üretimine o fonu, o fona evet. referans göstererek yine bu döngünün içerisinde üretimine yurt devam ediyor.
Yurt dışından ödül alırsa tabii. hele de euro ile ya da dolarla tabii. alıyor bu arada. Ama bunda ne demek oluyor aslında? Gişe bir gelir kaynağı değil.
Böylelikle amaç değil.
Gelir kaynağı olmadığı için de üretici izleyiciyi hiç düşünmüyor zaten. Çünkü hedef orası değil. Bu iş böyle ola ola ben senin için film üretmem, ben de senin filmini izlemiyorum. Bu uçurum gittikçe açılmış durumda. Biz de aslında şöyle bir şey yapalım dedik. İzleyicisiz sinema olmaz. Gerçekten kendi günlüğümüze yazabiliriz gidip çekmek istediğimiz filmleri bu durumda. Yani film dediğimiz şey izleyici için üretilir. İzleyicinin yani eğlence sinemasından bahsetmiyorum. Bu bir dert paylaşmak, bir dert ortaklığı da olabilir. Ki işte zaten sanat sineması bu kısmında duruyor. Fakat bizim aslında tek tek bu şehirlere gitmemizin sebebi ve hepsinde bir hafta ve sadece o şehirde gösterime girmemizin sebebi yani filmimizi aldık, ekibimizi de aldık, biz size geldik. Hadi gelin, gerçekten Ali'nin ifade evet. ettiği gibi bir barış anlaşması yapmak aslında. Biz sizin için bu filmi yaptık, hep birlikte buraya geliyoruz, istediğinizi konuşabiliriz, filme gelirseniz konuşabiliriz. Gelmezseniz de mesela şeyi düşündük. Turneye çıkmanın hüzünlü bir tarafı da olabilir bu arada. Düşünsenize mesela ilk 4 şehre gidiyoruz ve gittiğimiz salonlarda 3 kişi var, 2 kişi var. Bu gayet başımıza gelebilir bir şey. Bunu düşündüğümüzde aslında böyle bir durum olursa ne yaparız? Hiçbir önemi yok aslında risk bu konuştuğumuz yani. Şeyin. Neden? Çünkü aslında işte oturduğumuz yerden biz İstanbul'dan film üreten insanlar olarak diyoruz ki bizim ürettiğimiz filmler izlenmiyor. Ama aslında İstanbul haricinde çoğu film gişeye bile girmiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ekseninde biz tabii ki bu üçgende her şey olduğu gibi. Dolayısıyla gidip aslında görmek, ya bizzat gitmek ve orada görmek bunu. Nerede ilgi var, nerede yok. Bu mesela hem demografik açıdan hem sosyolojik açıdan bize çok şey anlatacak. Çünkü biz film üretimimizin başındayız. Ve nereye dair bir üretim yaptığımızı anlamak durumundayız. Ve bunu anlamak adına bence her halükarda en hüzünlü tabloda bile çok kıymetli.
Yani hüzünlü tablonun ihtimalinin ben 1/1000 olduğunu düşünüyorum bu arada. Bazı rakamlardan bahsedeceğim. 23 şehir, üniversitenin olduğu, üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu 23 şehirde 5.700.000 üniversite öğrencisi var. 100 öğrenciden birini getirdiğinizde bir filmi 57 bin kişi izliyor. 57 bin sanat sinemasının Türkiye'deki yerel yapımlarının belki son 2-3 yıldaki 1-2 filmi çıkartırsanız hepsinin toplamının gişesi kadar. Şimdi 5.700.000 üniversite öğrencisi var 23 şehirde. 18-39 yaş arasında 28 milyon insan var. Siz 100 kişiden birisine filmi izletemiyorsanız yani takkıyı masaya koyup düşünmeniz lazım. Çünkü böyle bir ekonomik sistem, böyle bir işletme tavrı yok yani. 100 kişiden bir kişi diyorum ya. Yani 100 kişiden bir kişiye siz filminizi izletemiyorsanız sorun başka yerlerde. Sorun bambaşka yerlerde. Yani 100 kişiden 2 kişi izlediğinde siz 100 bin kişi yapıyorsunuz. 100 bin kişiye biz bu işte sektör içindeki dağıtımcısı, yapımcısıyla falan konuştuğumuzda devrim olur diyorlar. Ya bir filmi 100 bin kişi izledi diye devrim olması ne kadar acınası bir durum.
Tabii ana akım için geçerli.
Ne kadar acınası bir durum ya. Yani siz 30-40 kişi belki bir senaryoyu 1-2 yıl düşünerek çok özenli bir çalışmayla emeğinizi sarf ederek bir şey yapıyorsunuz ve bu kadar dertli, bu kadar insanın değersiz hissettiği, iletişimden kopuk hissettiği bir ülkede, bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Hayat koşullarının bu kadar sert olduğu ve onu düşünen bir film yaptığınız noktada onu izletemiyorsunuz. Yani 100 kişi var böyle sizde aynı derdi paylaşan ve biriyle temas kuramıyorsunuz. Buradaki durum çok ciddi bir durum ve burada herkesin seyirci sinemaya gelmiyor. Hayır, sen sinemaların ne olduğunu bilmiyorsun. Sinema üretimine dair çok yanlış bilgilerim var. Seyirciyi nasıl suçlayabilirsin ki? Yani seyirci suçlanacak bir şey değil. Seyirci için film yapıyorsun zaten. Nasıl suçlayabilirsin?
Bir de bu turne özelinde ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani ekosistemden bahsettik ya, yani bizim içinde sinema ürettiğimiz ekosistem çökerse biz de burada yaşayamayız. Yani kendimiz için film çekiyoruz, ben sadece kendim için film çekerim yaklaşımı. Tabii ki olabilir, herkesin kendi yaklaşımı, ama bu ekosistem çökerse film üretecek ister kendin ister başkası için alan kalmayacak. Aslında bu sebeple turnede şöyle bir şey yaptık. Yalnızca o şehre gidip bir hafta orada kalmak değil aslında. Gittiğimiz her şehirde üniversitelerin varsa sinema bölümü yoksa sinema kulüplerinde söyleşiler düzenliyoruz. Mesela şimdi ilk turnemizin ilk ayağı Ankara. Ankara'da Hacettepe, Bilkent, Hacı Bayram Veli, Dil, Tarih, Coğrafya, TED Ankara Koleji lise olarak da bir de liseye gitmek istedik. Aslında sanat yönetmeni ne yapar, yardımcı yönetmenin görevi nedir, daha meslek tercih etmemiş insanlara lisedeyken bunu anlatmak, çok kalabalık bir okul. Onun haricinde gittiğimiz sinema bölümleri ve sinema kulüplerinde tam olarak burada yaptığımız konuşmayı yapmak aslında. Evet. Daha filmini çekmemiş fakat film çekmek üzere o okulu okuyan insanlara, ya bakın biz böyle bir şey yaptık, denedik ve oldu. Yani 3 milyon bulamayabilirsin belki ama 200 bin bulmayı deneyebilirsin. Yani, en azından hani bir konuşma başlatabilirsin.
Bu yapım modelini anlatmak, durumdan bahsetmek, içinde bulunduğumuz durumdan ve bu durumun iyiye gitmesi için ona düşen sorumluluğu da ona hatırlatmak. Yani bu sinemalar için aslında bir seçim kampanyası. Hani gerçekten bunu öyle görebiliriz. Baktığınız zaman hep kötü senaryodan konuşuyoruz. Ben iyi bir yere döndüreyim. Sanırım zamanımız da kısıtlı. Yani dijital platformların oluşumunu herkes sinemayı öldüreceğini söylüyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Dijital platformların oluşumuyla beraber entertainment dediğimiz sinemanın buraya çok rahat kayabileceği, entegre olabileceği, Netflix, Amazon gibi yerlere kayacağı ve evet belki sinema salonlarının sayısı azalsa da sinema salonlarının gerçekten insanın düşünen, insanın dertlerine, duygularına, bulunduğu dünyayı sorgulamasını düşünen, yani sanat sineması diye adlandırdığımız sinemalara, filmlere kalacağını düşünüyorum. Ve bu noktada bu devir daimi yaparken gerçekten seyircinin de, üreticinin de, dağıtımcının da üzerine düşen sorumluluklar var ve bunları yerine getirirsek gerçekten, yani sanat bir ihtiyaçtır, bir lüks değildir. İnsanlar üzünlü olduğunda müzik takar dinler ya da istediğiniz bir filmi açar izlersiniz, tekrar duygulanırsınız. O yüzden bu devir daimi yaparsak, ki ben şuna inanıyorum, jenerasyon olarak çok güzel bir, yani çok tam zamanda pandeminin de hızlandırıldığı bir yerden bir kabuk değişimi, jenerasyon değişimi var. Bütün dünyada sosyopolitik bir değişim var ve bunu hızlandıracak, bunu iyiye doğru yöneltecek şeyin de sanat olduğunu düşünüyorum. Ve bu sanatta da bizim bulunduğumuz alan olan sinemanın gerçekten sinema salonlarında tanımadığınız insanlarla karanlık bir yerde filmi izlerken beraber ağlamanın, hiç beraber gülmenin, hiç konuşmadan paylaşmanın, o filmden çıktıktan sonra ya da arasında birlikte o kişiyle sigara içmenin, diyaloğu, iletişimi, toplumdaki kaynaşmayı çok daha fazla hızlandıracağını düşünüyoruz. O yüzden ben iyi taraftayım. Ben sinemalardaki parazitlerin sinemalardan çıkacağını ve sinemaların gerçek sahiplerine, seyircilerine kalacağına inanıyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbeti. Keşke devam edebilsek vaktimiz olsa da.
Çok biz
teşekkür ederiz.
Film çıkışının bu hafta da sonuna geldik. 2 hafta sonra pazar günü yine 11'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hazırsan hemen başlayalım mı? You must know that moment when the miserable world cracks open. You finally meet someone. Suddenly the chapters are written.
Anladığım şey şu.
Ne?
Uzun zamandır anlık ruhsuzluklar yaşıyorsun. Buna rağmen ben iyi değilim, sen git diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? Veya neden gelmek istiyorsun? Sen zaten bunu söyleyebilsen mutsuzluğunun sebebini de dinlendirebileceksin ama hayır. Sen sessizliğini, mutsuzluğunu, sığ sebebini saklamak için kullanıyorsun. Kullanıyorsun ve ben senin 5 karış suratınla insanların içine çıkıp her şeyi çok yolundaymış gibi yapmak istemiyorum.
Ya sen neden sen gelme demiyorsun? Sen neden sen gelme demiyorsun? Sen neden sen gelme diyemiyorsun? Niye diyemiyorsun ya? Neden? Neden?
Ah!
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.